Ayrım 3. 5. Bölüm. Milli Kütüphane'nin karşısından 7. caddeye saptı. Belediye kalbur üstü caddelerde daha iyi çalıştığından yolların kenarındaki çamurlar azalmıştı. Mağazaların vitrinlerine bakan insan kalabalıklarını geçti. Caddenin soluna doğru iki yanını park etmiş arabaların olduğu bir sokağa girdi. Betül'ün babaannesiyle beraber oturduğu evin karşısında durdu. Haylaz dergisinin sayfalarını çevirmeye başladı. İlk izlenimi garip bir dergi olduğuydu. Bütün sayfaları kahverengi, boyu normal dergilerden uzun, eni dardı. Çıplak kadın resimleri de vardı, karınca duası kadar küçük puntolarla yazılmış uzunca yazılar da. Ortaya doğru Betül'ün şiirini gördü. Sayfanın yarısı da ona ait olan 5 dizeye ayırmışlardı. Dizelerin fonunda da acayip bir resim vardı. İntihar Mektubu 3. Silerek ördüm ters akan sözlerin duvarını. Kömürden göz, havuçtan burun, kiremitten ağız yaptığım, kardan aşkım eridi, yaşamaktan bıkmışken yüzüm de bahara erdi. Şiiri tekrar okuyup elindeki gerçek intihar mektubuyla karşılaştırdı. Belki de bu şiir Betül'ün dergi aracılığıyla verdiği son mesajdı. Gerçi Betül seri halinde intihar mektubu yazmayı alışkanlık haline getirdiyse, elindeki mektubu da bunu bilen bir başkası yazmış olabilirdi. Solunda imza yoktu, sadece imza Betül yazıyordu. Kimse imza diye aynen olduğu gibi adını yazmazdı. Aynen adını yazanlar bile bazı harfleri değiştirir, en azından bir orijinallik katmaya çalışırdı. Derginin diğer sayfalarına da bakıp yazarların hangisinin Betül'ün yurt dışındaki dostu olduğunu anlamaya çalıştı. Hepsi olabilirdi. Ayşen ve Aykut çok muğlak ifadeler vermişti. Yurt dışında bir dost ama nasıl bir dost ve nerede? Yunanistan'da olabilir, Patagonya'da. Zaten bu adamın Betül'le alakası da belirsizdi. İntihar edeceklerin çevrelerine bunun sinyalini verdiklerini mesleki tecrübelerle biliyordu. Ayşen bu soruyu bize bir şey söylemedi ama yurt dışında bir dostu var, ona mutlaka söylemiştir. Her şeyini ona anlattığını biliyorum diye yanıtlamıştı. Nereden biliyorsun? İşte bunu sormamıştı. Nereden biliyorsun? Sık sık böyle derdi. Haydi canım, kim sorunlarımı sana anlatmak istemiyorum. Yurt dışında bir dostum var, onu anlatacağım der. İlla böyle demesi şart mı? Yakın arkadaşlar böyle şeyleri anlar. Saçma bir genelleme. Kafasında kurduğu hayali diyalog böyle ilerliyordu. Ama gerçeği hiç buna benzememişti. Çok kuru, yaratıcılıktan yoksun ve hamdı. Belki de Ayşen'le Aykut şüpheleri başka tarafa çekmek için uydurmuşlardı bu dostu. Peki dostun uyduruk olduğu ortaya çıkarsa ne diyeceklerdi? Betül bize öyle bir dostu olduğunu uydurdu. Yine çetrefil bir işin içine girdiğini seziyordu. Genelde böyle olurdu. Tanıkların sayısı arttıkça bilgi yığını artar, en gerekli bilgi de nerede işe yarayacağı belli olmayan diğer bilgiler arasında kaybolup giderdi. O an Betül'ün intihar etmiş olmasını temenni etti ve aynı yaşlarda bir kız babası olduğundan biraz da utanarak arabanın ön camındaki yansımasına baktı. Her daim uykulu yüzü, kirli sakalı ve 17 yaşındayken kırıldığı günden beri hafif yamuk duran burnuyla yine çakı gibiydi. Arabanın kapısını hızla açıp çıktı. Ne apartman girişinde ne de sokak kapısının üstünde isim yazıyordu. Ama çevredeki ayakkabı bolluğundan ölüm haberinin eve çoktan ulaşmış olduğu belliydi. Kapıyı genç, uzun boylu bir kız açtı. Emniyetten olduğunu söyleyince kızın mavi gözleri karardı, güzel yüzü asıldı, biraz isteksiz de olsa kendisini içeri aldı. Salondaki ağlayıcı kadınlardan birinin yanına yaklaşıp kulağına eğildi. Betül'ün babaannesi beklediği kadar yaşlı değildi. Yüzünde hala ne olduğunu anlamaya çalışan, çaresiz ve bitkin bir ifade vardı. Behzatçe konuşmadan önce bir süre düşündü. Hayatı maktul yakınlarının acısını deşmekle geçmiş birinin kuracağı net ve kısa cümlelerle olayı açıklığa kavuşturabilmek için Betül'le ilgili bir iki soru sormak ve mümkünse odasını görmek istediğini söyledi. Salondaki komşu kadınların feryat figan ağlamaları evde bir karabasan ortamı yaratıyordu. Ağlayıcılara tek tek göz gezdirdi. Böyle ortamlarda en çok ağlayanlar ya ölünün en uzak tanıdıkları ya da şüphe çekmemek isteyen katilin kendisi olurdu. Ayakta zor duran baba anne onu Betül'ün odasına götürdü. Kapıyı açan kızın yüzünde aynı soğuk ifade vardı. "Arama izniniz var mı?" diye sordu. Behzatçı "ah be güzelim" dedi içinden. Eskiden bu soruyu sadece çok fazla Amerikan filmi seyredenler sorardı. Ağabeyle müzakere sürecinin başlamasıyla birlikte herkes sorar olmuştu. "Buraya arama yapmaya gelmedim." Babaanne onu şöyle bir süzünce Selvi boylu, salına salına mutfağa doğru yol aldı. "Benim adım Hafize, Betül'ün süt annesiyim." Beyaz başörtüsünün uçları gözyaşlarını silmekten nemlenmişti. "Ben babaannesi olduğunuzu zannediyordum." "Yok ama bana babaanne derdi, elimde büyüdü. Babaannesi daha o doğmadan ölmüştü." "Kendini intihar mı etmiş?"
"Bilmiyorum, araştırıyoruz. Okul defterlerinden birini alabilir miyim? Yazısını karşılaştırmamız gerekiyor da."
Hafize kitap rafının yanındaki dolabı açtı. İçinde üst üste yığılmış bir sürü defter kitap vardı.
"Ben bilmiyorum ki hangisi işine yarar," dedi. "Sen bak bakıştır."
Fazla konuşmazdı. Ne derdi tasası vardı bilmiyorum. Hafize gözlerini silerek odadan çıktı. Behzatçı en üstteki defteri açtı. İçinde Osmanlıca yazılar vardı. İlk sayfasında ders Osmanlıca, öğretim görevlisi yardımcı doçent doktor Vahap Sarı yazıyordu. Ayşe'nin bahsettiği meşhur Vahap Hoca buydu demek. Bu defterden yazı tahlili yapmak biraz zor olacaktı. Başka bir defteri aldı. Edebi akımlar. Elindeki mektupla defterdeki yazıları karşılaştırdı. Karakter yapısının benzediğini görünce şaşırdı. İntihar mektubu sahte değilse meseleyi burada kapatmak gerekecekti. Yine de adli tıptan yazı karakteriyle ilgili kesin sonucun gelmesini beklemek gerekirdi. Yan yana konulmuş raflarda 500'e yakın kitap vardı. Fazla kitap okumayanların sıkıntısıyla ilk aklına gelen "acaba hepsini okudu mu?" sorusu oldu. Bir günlük bulsa çok sevinecekti. Bilgisayar masasının yanındaki çekmeceyi açtı, deri kaplı siyah bir defter vardı. Defterdeki yazıların altına ayrı ayrı tarih düşüldüğünü görünce aradığını bulduğunu düşündü. İlk sayfayı açtı, büyük harflerle gecelik yazıyordu. Tarihlerin yanındaki saatlere baktı, hepsi gece 12'den sonrasına aitti. Günlük beklerken bir gecelik bulmuştu. Gece tutulmuş bir günlük. Bu kızda bir terslik olduğunu cesedini ilk gördüğünde anlamıştı ama üzerinde fazla durmamıştı. Eve gidip bir iki saat kestirebilirse bu terslikler üstüne daha sağlıklı yorum yapabilirdi. Masanın üstünde üç kitap duruyordu. Birinin adı Porno'ydu. Kitabı açtı, içinde resim yoktu. Pek çok satırın altı çizilmiş, kenarına notlar alınmıştı. Diğer kitabı aldı, İmgin'in Pornografisi. Onun da pek çok satırı çizilmişti. Üçüncü kitap incecik bir şeydi. Pornografi üzerinde. Kızlar böyle şeylerle ilgilenmez zannettiğinden bu porno merakına pek anlam veremedi. Bu arada bilgisayardan anlayan birinin de gelip bu alete bakması gerekecekti. O kadar bilginin nasıl sığdığı da anlam veremediği hard diski söküp emniyete götürmeleri de gerekebilirdi. Peki hangi şüpheyle? Buna cevap vermek zordu. Parmaklarını klavyede gezdirdi. Kendisi de geçen yıl Eda'nın aklına uyup 16 taksitle bir bilgisayar almış, hala taksitlerini ödemesine rağmen 16 kez açmamıştı. GBT'den daha fazla sonuç verdiği için kimi zaman Google'da arama yapıyordu. İki defteri üst üste koyup aldıklarına dair uydurma bir tutanak tutup imzaladı. Bu arada Hafize elinde tepsiyle odaya girmişti. Tepside çay ve yeni kızartılmış sigara böreği vardı. Hafize'nin o sigara böreklerini ne vakit yaptığına kimse akıl erdiremezdi. Ağlamaya bile vakti olmayan Anadolu kadınının önlenemez konukseverliği. Behzatçı kadının gözlerindeki kurumuş yaşları görünce utandı. İştahı olmamasına rağmen sigara böreklerinden ikisini yedi. Kendisinden en fazla 10 yaş büyük olmasına rağmen "Hafize teyze" diyerek söze girdi. "Betül'ü tehdit eden, rahatsız eden biri var mıydı?"
"Ben bilmiyorum. Yoktu, varsa bile söylemedi. Bütün gece odasında ışığı hep açık okurdu. Benim uykum ağırdır. Sabaha kadar dolanıp dursa da duymazdım. Bu kadar okumaya gözleri akar insanın, beyni bulanır. İşte olacağı bu."
Hafize raflara sığmadıkları noktada üst üste dizilmiş kitaplara nefretle baktı.
"Sen ne zaman geldin Betül'ün yanına?"
İşte 4 ay kadar oldu buraya yerleştik. O bensiz yapamaz. İlk gittiği zaman da çok ağladım Urfa'da. 2 yıl ağladım. En sonunda işte Hayrettin Bey sağ olsun dayanamadı. Bizi buraya yerleştirdi.
Hayrettin Bey?
Babası. Çok düşkündü Betül'e. En küçük kız. Başına bir şey gelmesin diye çok telaşlanırdı. Her gece arardı, konuşurlardı. Böyle mi olacaktı Betüş'üm?
Gözleri bir noktaya odaklanmış gibi çakılı kaldı bir süre. Ardından iri iri yaşlar döküldü. Hafize sessiz sedasız damlatan bir musluk gibi ağlıyordu. Bu acayip benzerliği hemen aklından kovdu. Yurtta kalıyormuş, oradan niye çıkmış? Soru iyi gelmiş, ağlama durmuştu.
Bilmiyorum, olaylara karıştırmışlar diye duydum.
Hangi olaylar?
Siyaset. Zaten ondan sonra çıktım Hayrettin Bey'in karşısına. Sütümü helal etmem dedim. Ya beni onun yanına götürürsün ya da onu buraya getirirsin dedim. Sağ olsun işte bu evi açtı sonra.
Geceleri gelmediği zamanlar olur muydu?
Hafize bir an düşündü, yüzünde bir kaygı bulutu dolaştı.
Yok, bazen sınav olunca ders çalışmaya giderdi.
Kime?
Bilmiyorum, işte Ayşe vardı.
Ayşen mi?
Evet, Ayşen. İçeride Nazlı var, babası yok garibin, yetim ama güvenilir insanlar, onlara giderdi.
Kapıyı açan kız mı?
O, aynı sınıftaymışlar. Yavuz'un da kulağını çektim, bak bu kızın abisi yok, başında sen dur erkek olarak dedim. O da işte duramamış.
Yavuz kuzeni mi?
Hayır, amcasının oğlu.
Behzat C. kuzenle amca oğlunun eş anlamlı olduğuna dair açıklamayı önemsemedi. Hafize,
hepsi elimde büyüdü diyerek devam etti. Hayrettin Bey hep bir oğlu olsun istedi ama işte Allah vermedi, ne yapalım. 4 kız, en akıllıları Betül'dü, diğerleri kocaya vardı, o takdirname getirdi. Sonra işte buraya yolladılar okusun diye, böyle okuyacağına kocaya varsaydı.
Behzat Ç'nin telefonu çaldı, arayan eski karısı Ceyda'ydı. Ceyda kendisine varmıştı da ne olmuştu sanki? Affedersiniz dedi. Telefonla konuşurken Hafize de sanki Betül'le ilgili bir görüşme yapılıyormuş gibi telaşla bakıyordu. Ceyda görüşmemiz lazım, önemli diyordu. Behzat C kısacık bir an kafasına dank etti, geri mi dönmek istiyor diye düşündü. Ne oldu?
Berna ile ilgili.
Ayağa kalkınca Hafize de ayaklandı.
Bir şey mi oldu? Kaç gündür arıyorum, cevap vermiyor.
Hayır, iyi, bir şey yok.
Niye telefonu açmıyor o zaman?
Bilmiyormuş gibi sorma.
Ceyda her an eski defterleri açmaya hazır bir ses tonuyla Behzat Ç'ye sorumsuzluğunu hatırlatıyordu.
Ne oldu o zaman, anlat.
Yarın öğleden sonra uğra, konuşalım.
Tamam.
Tunalı İlmi'ye gel, Yunus'un muayenehanesine.
Behzat Ç biraz eğilerek ve yanlış duyduğunu umarak mümkün olan en sakin sesiyle, ki bunu bütün ev halkı işitmişti,
nereye, nereye diye sordu.
Ceyda, Yunus'un da Berna hakkında söyleyecekleri var. 10 yıldır babalık yapıyor deyip telefonu kapattı.
Karşısında duran Hafize'nin hala merakla baktığını görünce biraz mahcup oldu.
Kusura bakmayın, özel bir mesele dedi.
O an herkes katil olabilir diye düşünüyordu. Ben bile.
6. Bölüm. Kapıcının karısı Gülsüm, ben çıkıyorum dedi.
Tamam Gülsüm.
Mutfak çekmecelerinde açacak arayan Behzat Ç, her temizlik gününden sonra lazım olan şeylerin yerinin değişmesinden bıkmıştı. 15 gün içinde her şeyi kendince yerleştirdikten sonra Gülsüm gelir tekrar yerlerini değiştirirdi. Ona göre bu dağınıklığı toplama faaliyetiydi. Bu karşılıklı toplama dağıtma durumu 1 yıldır adı konmamış bir savaş gibi sürüyordu. Sokak kapısının oradan "Gülsün!" diye bir ses yükseldi.
"Ne?"
"Gülsüm değil, Gülsün."
Demek ki 1 yıldır onun adını yanlış söylüyordu. İlk defa bugün düzeltmişti. Kapıyı kapatırken
ben senin adını hep Gülsüm zannediyordum dedi.
Sanki Gülsüm bir kapıcı karısına daha uygun bir admış gibi. Kazandığı bütün parayı kocasının eline sayan Gülsüm başörtüsünü düzeltip erken yıpranmış yüzüyle güldü.
Hep öyle diyorlar ama aslı Gülsüm.
Açacağı nereye koydun?
Cezvelerin yanında.
Arkaya yaslanabilen koltuğuna oturup televizyonu açtı. Eski evinden aldığı tek eşya bu koltuktu. Mikrofonu ele geçirenin çemkirmeye başladığı, Çin Çin'de gördüğü mahalle kavgalarını andıran bir sabah programına baktı bir süre. NTV'ye geçti, hava durumu vardı. Ankara önümüzdeki 3 gün boyunca da karlı olacaktı. Tekel birasını yudumlarken koltuğu arkaya yasladı, gözleri hafif hafif kapanıyordu.
Demek öyle, Yunus da 10 yıldır Berna'ya babalık yapıyordu.
Berna 21 yaşında olduğuna göre kendisi 11'e 10 öndeydi. Önümüzdeki yıl eşitlik sağlanacaktı. Berna'yı aradı. Telefon 11 kez çaldığında henüz açan yoktu. Babalıkta sayısal açıdan önde gidiyordu ama bir yerde telafisi olmayan bir yanlış yaptığının farkındaydı. Berna son bir aydır telefonlara cevap vermiyordu. Her seferinde gururu biraz daha incinmekle beraber inatla aramayı sürdürüyor, Berna da inatla açmıyordu. Bu genetik inatçılıkta esas payın deli anasından ziyade kendisine ait olduğunu bildiğinden fazla kızamıyordu. Berna yılbaşından önce hiç beklemediği bir anda aramış, yarın mutlaka konuşalım demişti. Ama önce galerici cinayeti yüzünden kovaladıkları değnekçiler, ardından taksici cinayeti derken yine aramayı unutmuştu. İçinden bir ses bekaretini koruyor mudur acaba diye sordu. Sordun soruya bak diye azarladı onu başka bir ses. Daha yaşı başı kaç? Ne varmış yaşında anasının kendini doğurduğu yaşta 21. Şşt akıllı olun deyip susturdu içindeki sesleri. Bunları duymamış olayım. Ahizeyi yerine koyduğu an telefon çaldı. Berna arıyor zannedip heyecanlandı. Elindeki tekel birasını koyacak bir sehpa ararken ahizenin öbür ucundakinin Suat olduğu anlaşıldı. Amirim nasılsın?
Var mı bir gelişme?
Hangi konuda?
İntihar eden kız.
Pek bir şey yok.
Ne yapıyorsunuz?
Çay içiyoruz.
İyi güzel, niye aradın?
Ölen kızın kuzeni geldi, ne yapalım?
İfadesini alıp bırakın, ben öğleden sonra geleceğim. Bar çalışanları gelirse terasa açılan kapının başka anahtarı var mıymış diye sor mutlaka. Listeden gelmeyen olursa not et, şehir dışına da çıkmasınlar. Taksiciyi ne yaptınız?
Selim mahkemeye götürdü. Selim çapkın yaratılışlı, polisten başka her şeye benzeyen erkek güzeli bir tipti. Harun'un onun adını duyunca yüzünün asılması boşuna değildi. O meşhur kavgayı edip ortalığı karıştırdıklarında Behzatçı ikisinin de kulağını çekmişti. Bu kavgadan sonra Harun Behzatçı'dan kendisine biraz daha ayrıcalıklı davranmasını beklemişti. Ne de olsa yedikleri içtikleri ayrı gitmez, amiri bir çatıdan atlasa o da peşinden atlardı. Ayrıcalık göremeyince bozulmuştu. Eşek sıpası dedi içinden.
Bir şey mi dedin?
Hayır.
Sehpaya ihtiyacım var. Şöyle dörtlü iç içe geçenlerden. Adı neydi onun?
Uykusuzluktan içindeki sesleri bastırmayı unutuyordu kimi zaman. Aklında alakasız görüntüler uçuşuyor. Dikkatini bir konu üstünde toplayamıyordu.
İyi misin amirim?
Saçma sapan konuşma. Hayalet nerede?
Bilmiyorum. Yine birilerinin peşinde dolanıp duruyordur. Bu Ayşen denen kızı bırakmamız lazım.
Neden, yine mi bayıldı?
Hayır, babası Migros'un müdürüymüş.
Hangi Migros'un?
3M mi 5M mi bir şey işte, işte İstanbul'da. Tahsin'i aramışlar, köpürüp durdu.
Tamam, Eda'yla da konuştuysa bırakın. Öbür Aykut denen elemanı da bırakın. Kız kendisine torpil geçiliyor sanmasın. Ama bir yere kaybolmasınlar. Tahsin'e de söyle, gözaltına falan almadık. İfadelerine başvurmak için getirdik.
Silahı balistiğe gönderdiniz mi? Recep ilgilenecekti.
Evet, Recep aradı. Silahla susturucuyu almış, bir de savcı aradı.
Hangisi?
Yeni gelen, kirpi bıyıklı, seninle görüşmek istiyor.
Konu ne?
Söylemedi.
Senin neyin var? Sesin kötü geliyor.
Şükran'la takıştık.
Aferin. Sen de boşanırsan bir oda evli adam kalmayacak.
Betül'ün odasından aldığı geceliği açtı. İlk sayfasında burası bizim değil, bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi, T.Ö. yazıyordu. Bu T.Ö. kimin ya da neyin kısaltmasıydı acaba? İlk başta terör örgütünü çağrıştırıyordu. Çoğu cümlenin anlamını tam olarak çıkaramasa da defteri okumaya başladı. Uzun yazılardan değil, kısa paragraflardan oluştuğundan okuması kolaydı. Her paragrafın üstünde 5 nokta, sonunda da tarih ve saat vardı. Betül'ün el yazısı genel olarak okunaklıydı ama kimi yerlerde gitgide bozuluyordu. Özellikle bir sıkıntıyı ya da bıkkınlığı dışa vurduğu yerlerde. Bu kız sırf yaşamaktan değil, yazmaktan da bunalıyordu herhalde. Daha 10 sayfa okumadan gözleri yavaş yavaş kapanmaya başladı. Televizyonun sesi sanki çok uzaklardan gelen, kulak misafiri olduğu bir sohbeti andırıyordu. O silahın barda ne işi vardı? Neden tuvalete gizlenmişti? İntihar mektubu niye bu kadar acayipti? Daha da acayibi Betül'ün yazdığı intihar mektuplarının sayısının belirsiz olmasıydı. Aklını asıl meşgul eden soruyu ise bir türlü tam olarak soramıyordu. Bardan çıkan kır saçlı adam, bu davada beraber çalışma ihtimalimiz var demişti. Nasıl bir ihtimaldi bu? Neden kaynaklanan bir ihtimal?
Tahsin köpürse bile mağrurluğundan aramazdı üst olduğu için. Oysa kendisinden iki dönem sonra mezun olmuştu. Hatta akademi de ona sahip çıkmış, bu tosun çaylağı korumuştu. Bugünlerde terfi bekliyor, üçüncü sınıf emniyet müdürü olacak. O yüzden bu kadar telaşlı. Bir laf gelmesin diye Migros'un şube müdürünün kızından bile çekiniyor. Müdürleri kollaya kollaya müdürlüğe hazırlanıyor. Tahsin'i kim aradı acaba? Herhalde Rahmi Koç değil. Dünya turuna çıkmış adam, nasıl arasın? Tahsin'in yerine kendisi geçse biraz rahat nefes alırdı. Ama bu sicille zor. Kendi dönem arkadaşlarının çoğu emniyet müdürü olmuşken o ancak başkomiserlikten emekli olabilirdi.
80 doğalgaz, 30 elektrik, 20 su, 80 gülsüm, hayır, 80 gülsün, 40 aidat, kirayı da ekledin mi bu para ancak ucu ucuna yeter, hatta yetmez. 15'ine kadar biraz idareli davranmak lazım. Bir de Berna'ya hediye alınacak, doğum günü ayın 28'i. Artık maaşı çektikten sonra bir şeyler bakardı. 28 Ocak, aynı zamanda Ceyda ile boşandıkları gündü. Bir de rahmet albay, Allah rahmet eylesin. Sanki iyi kötü her şey dönüp dolaşıp o günü buluyor. Bir adam da şans olsa zaten ne hediye almalı? Arayınca kendiliğinden açılan ve kulağa yaslanan bir cep telefonu olsa hemen alırdı. Karlı yolda yürürken bütün bu dertleri unuttu. Bulutlar kararmıştı. Gökyüzü kül rengi, karaktersiz bir hava. Gece mi gündüz mü belli değil. İki el silah sesi duyunca eli beline gitti hemen. Silah sesinin geldiği tarafa yöneldi. Sanki ses tanıdık bir evden gelmişti. Giriş kapısına baktı, yeni mahalledeki eski evleri. Ya buranın kirasını bile zor ödüyordu. Banka müdürü kayınbabası kaç sefer yardım etmeye çalışmıştı. Sanki kendisi ailesini geçindiremiyordu. Bu yüzden az kavga etmediler. Şimdi kim oturuyordur burada acaba? Kapıyı çalsam mı? Elini zile uzattı ama çalamadı. Tam elini çekmişken zil kendiliğinden çaldı. Silah sesi nereden geldi? Sol eli belindeki silahın kabzasını sıkı sıkı kavramıştı. Kalbi yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. Neden? Neden korkuyorum? Kim var içeride?
Sen kimsin? Aç polis!
Kapı yavaş yavaş açıldı. Bahar.
Senin ne işin var burada? Sen nereden çıktın?
Bahar. Ben hep burada oturuyordum. Asıl senin ne işin var burada dedi.
Görüşmeyeli ne kadar oldu?
10 yıl.
İçeri gir.
Yok, rahatsız etmeyeyim. Seni görmek isteyen biri var içeride.
Kim?
Bilmiyorum.
Behzat Ç. içeri girdi. Yeni evine taşıdığı koltuk hariç eski eşyaları yerli yerinde duruyordu.
Bu eşyaların burada ne işi var?
Bilmiyorum, ben geldiğimde buradaydı.
Nerede?
Burada.
O nerede?
Kim?
Beni görmek isteyen.
Arka odada.
Arka odaya doğru yürüdü, kapı kilitliydi, zorladı biraz. İçerideki kız açın kapıyı diye bağırıyor, avazı çıktığı kadar ağlıyordu. Kendisine faşist dediği için Berna'yı odaya kilitlediği günü düşündü. Günden güne kafayı yiyen annesi dolduruşa getirmese 11 yaşındaki kız nereden bilecekti bu sözleri? Hem de babaya karşı taş olursun taş. Biz rahmet albayın karşısında oturmak için bile izin isterdik. Yoksa sahiden faşist miydi? Bahar'la göz göze geldiler. Bahar'ın elindeki sigara koridora vuran güneş ışığında bir duman cümbüşü yaratıyordu. Hani 3 gün boyunca da karlıydı lan Ankara, şerefsiz meteoroloji. Boş ver şimdi, bunca karlı günden sonra güneşi görmenin tadını çıkar. İçine bir sevinç doldu. Baharı görmekten mi yoksa kemiklerini ısıtan güneşten mi bilemedi.
Ben faşist miyim?
Evet.
Sevinci kursağında kaldı. Ne kadar zorlasa da kapı açılmıyor, zaman geçtikçe içerideki kızın haykırışları yükseliyordu.
Kırayım mı?
Kırıp dökmeye çok meraklısın, ben açarım.
Ceyda elini uzatınca kapı hemen açıldı. Her şey ve herkes bu kadar mı birbirine karışır? Ceyda'yı omuzlarından silkeledi.
Sen nereden çıktın deli karı? Bahar nerede?
O kim?
Az önce kapıyı açtı.
Hayır, kapıyı ben açtım. Yunus da gelir birazdan, seninle konuşmak istiyor.
Yunus'a söyle gelmesin, ağzını burnunu kırmayayım onun. Ne söyleyeceksen sen söyle.
Çok kabasın.
Behzat Ç. kapının önünde içeri girmekten korkarak bir süre durdu. Ceyda'ya hak verirken içi acıdı. Gerçekten kaba biri olduğunu ilk defa bu kadar yoğun bir şekilde hissediyordu.
İçeri girsene.
Halının ortasında bir kız boylu boyunca yatıyordu. Kıyafetlerinden tanıdı, Betül'dü.
İntihar eden kız buraya mı düştü?
Hayır, adli tıptan getirdiler.
Neden?
Teşhis etmen için.
Babası gelmedi mi?
Baktı ama tanıyamadı. Bir de senin bakman lazım.
Behzat Ç. kıza yaklaştı, yüzünü çevirdi. Betül değil, kendi kızı Berna'ydı. Bağırmak istedi, sesi çıkmadı.
Yerinden fırladı, yüzünde koltuğun izi çıkmış, bira üstüne dökülmüştü. Sanki iki dakika önce uykuya dalmış gibi hissediyordu ama 45 dakika olmuştu. Kalbi hala hızla atarken sehpa almak artık şart diye düşündü.
NTV'de spor haberleri başlamıştı. Tabaktaki beyaz leblebilerden 3-5 tane yedi. Saate baktı, 11'e geliyordu. Cep telefonundan Hayalet'i aradı.
Ne yapıyorsun?
Eve alışveriş yapıyorum.
Bak ne diyeceğim. Bu kızın çantasından çıkan adresler var ya, onu Sıtkı'dan al. Civardakilere bir uğra.
Ben de onu yapıyorum zaten.
Eve alışveriş yapıyorum demedin mi?
Arada eve de bir şeyler alıyorum.
Güzel, büroya uğrayacak mısın bugün?
Yok, eve gideceğim, uykum var.
Sen uyur muydun?
Haftada bir.
Telefonu kapattı. Hayalet sorulmadığı sürece neyin üstünde çalıştığını söylemezdi. Çoğu zaman sorulduğunda da söylemezdi ya. Gündüz ekibinde olmasına rağmen ne zaman çalıştığı belli değildi. Her yerde tanıdığı olan bir adamdı. Rastgele bir minibüse binse bile içinden bir tanıdığı çıkardı. Kendi ifadesine göre Ankara'da 1 milyon ahbabı vardı. Büyük çoğunluğu polis olduğunu bilmezdi. Midesinin kazındığını hissedince mutfağa gitti. Çeyrek ekmeğin arasına çiftlik kaşarı koyup tost makinesine bastı. Pencereden baktı. Kabusun etkisiyle güneş göreceğini zannetti ama Dikmen Vadisi kar altındaydı. Ekmeğin üstüne yağ sürerken salonda aynı anda iki telefon birden çalmaya başladı. Cep telefonuna baktı. Abisi Şevket arıyordu. Önce ev telefonunu açtı. Eda'ydı.
İki dakika sonra ara dedi.
Önemli.
Ne oldu?
Dergideki adamı bulduk. Gökhan Biryol diye biri.
O kim?
Betül'ün yurt dışında bir dostu vardı ya. Aynı dergide yazıyorlarmış. İşte o.
Bir saniye ayrılma.
Cep telefonunu açtı.
Abi iki dakika sonra arasan.
Vaktim yok. Öğlen bizim otele uğra, yemek yiyelim. Seninle konuşacaklarım var.
Bir an tereddüt etti.
Uğra mutlaka, önemli.
Aynı konuları açmasından çekiniyordu. Tamam deyip kapattı. Tekrar ev telefonunu alıp Eda'ya
ne olmuş dedi.
Gökhan Türkiye'deymiş.
Nereden biliyorsun?
Tem'den öğrendim.
Metin'den mi?
Eda bir an sustu.
Hı dedi. Sahte pasaportla giriş yapmış. Peşindeymişler ama kaçırmışlar. Sabah 6 uçağıyla İngiltere'ye dönmüş.
Nasıl yani, aranıyor muymuş?
Tam bilmiyorum. Bunu gelince konuşsak amirim.
Behzat Ç. bir an kızdı.
Bunu niye telefonda söylüyorsun o zaman diyecekti ama tuttu kendini.
Mutfaktan yanık tostun kokusu geliyordu. Ya Eda paranoyaktı ya da emniyetin bile telefonları dinleniyorsa memleketin çivisi iyice çıkmıştı. Arabayı park yasağı levhasının hemen yanına park etti. Dergide Gökhan'ın yazısını buldu. Göçmen Proletarya. Yarısına kadar okuyabildi. Aklında Marx'la Engels'in isimleri, bir de iki çeşit proleterleşme olduğundan başka bir şey kalmadı. Yerleşik proletarya, bir de göç yoluyla proleterleşenler. İlkini biraz biliyordu ama ikincisinin nasıl bir şey olduğunu çıkaramadı. Belki de beyin göçü gibi bir şeydi. Dergiyi torpido gözüne koyup arabadan çıktı. Konur sokakta Haylaz dergisinin bürosunun olduğu apartmanı arıyordu. Çevresindeki adamlar bildiri dağıtırken tiz sesli bir kız, "F tiplerinde 122 insan öldü, duydunuz mu?" diye bağırıyordu. Sokağın başına iki sıra halinde çevik kuvvet dizilmiş, kendisinin bile tanımadığı bir sürü sivil ortalıkta dolaşıyordu. Omzuna bir el dokununca panikle döndü.
"Bir imza da siz atın."
Kolunu kurtardı. Kadın biraz sitemkar bir bakışla isteğini yineledi. Zayıf, oklava yutmuş gibi duran sakallı bir adam kadını uzaklaştırıp kulağına bir şeyler fısıldadı. İkisi de biraz nefret, biraz da küçümsemeyle baktılar. Bu bakışı tanıyordu. Haylaz dergisi daireleri kafelerle, kitapçılarla dolu işlek bir apartmanın 3. katındaydı. Kapının önünde bir süre durdu. İçeride birileri olduğu belliydi ama konuşma sesleri duyulmuyordu. Kapıyı uzun boylu sakallı bir genç açtı.
Evet, derginin sorumlusuyla görüşebilir miyim?
Kimsiniz?
Polis.
Yine aynı bakış. Bütün solcular böyleydi. Behzat Ç. bu bakışların kimisini sahibinin gençliğine veriyor, kimisini umursamıyor, kimisine de benzeri bakışlarla mukabele ediyordu. Bu sefer gençliğine veriyorum tavrını takındı.
Genç, bir dakika bekleyin deyip kapıyı kapadı.
Kapı tekrar açıldığında gözlerine inanamadı.
Karşısında duran Bahar'dı. Kalbi yerinden çıkacak gibi oldu. Ben bu sahneyi nereden hatırlıyorum? Nereden hatırlıyorum? Nereden...